Ayrım 53, sayfa 622. 4. bölüm, dağılış ve şeytana uyma. Musa Dağı çıktıklarının 31. gününde Stefan gömülmüş, 32. gününde ise büyük felaketle karşılaşmışlardı. Bugüne kadar 7 köyün cemaatinin hoşnutsuzluk için herhangi bir nedeni yoktu. Bu süre içerisinde Halep'le Deir ez-Zor arasında dar boğazlarda, Fırat kıyılarında Mezopotamya'nın bozkır ve çöllerinde yüz binlerce Ermeni çürürken, neredeyse sürgün edilenlerin yarısı, Musa Dağı'da kent çukurunda mevzilerde, hastane barakasında ve bulaşıcı hastalık ormanında 280'den az insan ölmüştü. Kanlı çarpışmalar, yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalık, yorgunluklar, uykusuzluk ve her türden yoksunluk göze alındığında ölüm oranının bunca düşük olması sadece dağ çocuklarının korkunç direncini değil, Tanrı'nın yardımını da kanıtlıyordu. Çok tuhaftır, Ermenilerin Enver'le Talat'a karşı ayaklandıkları her yerde kurtarıcı bir güç olanca titizliğiyle müdahale ediyor ve durumun cesurlar yararına sonuçlanmasını sağlıyordu. Elbette Musa Dağı'ndaki insanlar Doğu Anadolu'nun Bitlis ve Van yöresindeki isyancılar gibi Ermenilerin can düşmanı Cevdet Paşa'yı önüne katmış kovalayan Rusların ilerlemesine güvenemezlerdi. İslam'ın uçsuz bucaksız bozkır ve dağ ülkesi insanlara denizden daha acımasız vuruyordu dalgalarını. Ya arkalarını verdikleri deniz? Anlaşılmaz biçimde hala ölüydü. Artık çocuklar bile herhangi bir savaş gemisinin Suriye kıyılarından geçeceğine inanmıyorlardı. Bütün akıl yürütmelere rağmen inanılmaz mucize sonunda gerçekleşip ufukta bir gemi görülse bile kimse gemi nöbetçisinin kayalık taracadan aşağıya sarkıtılmış gülünç mendili göreceğine inanacak kadar aptal değildi. Bir hafta geçmiş, İskenderun'a giden yüzücüler de hala dönmemişti. Herkes yitirilmiş gözüyle bakıyordu gençlere. Sadece birkaç iflah olmaz romantik gecikmenin hayra işaret olduğuna inanmaya çalışıyordu. Ama ne olursa olsun hala yaşıyordu insanlar. 7 ya da 8 savunma kesimi yangının geride bıraktığı korlar nedeniyle saldırılamaz hale gelmiş, diğerlerini de Gabriel iyi düşünülmüş plan çerçevesinde değiştirip güçlendirmişti. Görünüşe bakılırsa ittihatçıların yeni bir serüvene atılmaya hiç niyeti yoktu. Orontes Ovası ile köylerin bulunduğu vadi günleri bomboş geçiren yeni birlikler, yeni zaptiyelerle kaynıyordu. Düşman komutanlığı gevşek bir kuşatma için bile kollarını sıvamamıştı şimdiye kadar. Belki komitacı tehlikesi nedeniyle dağı kuşatmayı göze alamıyor, belki de topçunun gelmesini bekliyordu. Sefalet düzeydeki beslenmeye de belli ölçülerde alışmıştı kamp. Ekmeğin yokluğu korkunçtu. Ne var ki kadınlar onun yerini tutacak bazı maddelerle ya da başka katı ürünleriyle denemeler yapıyorlardı. İlk günlerdeki gibi kimse eti sade yemiyordu artık. Birkaç lokma et mideyi doldurmaya yetmediği için küçük parçalar halinde doğrayıp içine pırasa ve sebzeye benzer otlar katarak çorbalar çoğaltılıyordu. Ağır bir felaket bütün bunlara aniden son vermeseydi zorluklarla bir süre daha başa çıkabileceklerdi. Suç kimdeydi? Hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkarılamadı bu. Sorumlu muhtarlar suçu birbirlerine attılar. Açık olan Önderler Konseyi'nin ilk ve en ciddi kararlarından biri canice bir düşüncesizlikle halkın felaketine yol açacak biçimde ihlal edilmişti. Muhtarlar yeni uygulamayı sadece engellemekle kalmamışlar, şu an istediklerini söyleseler de savunma sınırları içinde otlakların tükendiğinden yakınıp yeni otlaklar bulma zorunluluğuna işaret etseler de isteyerek göz yummuşlardı. Elbette yeni otlaklar kuzey geçidinden çok uzakta değildi. Ayrıca Musa Dağı'nın kayalık bölgesine çok iyi sıkışmış, yabancıların neredeyse hiç göremeyecekleri, ulaşamayacakları bir yerdeydi. Fakat dünyanın her yerinde aynı olan çobanlara, yani hayalperest yaşlılarla çocuklara ne kadar güvenilebilirdi? Koyun niteliğini almış bu uyuşuk topluluk hala barış içinde yaşandığına inanıyordu. Kısaca söylendiğinde muhtarlar görevlerini yerine getirme konusunda son derece ihmalkar davranarak her sabah belli sayıda kesim hayvanının yeni uygulamadan sonra kiloları görünür biçimde artmıştı, kesim masalarında bulunmasıyla yetiniyor, Önderler Konseyi üyeleri olarak başka bir şey bilmek istemiyorlardı. Göz yumdukları ikinci ihmal daha sorumsuz ve caniceydi. Meclis bu konuyu öyle önemsemişti ki yazılı olarak hazırlanan karar Terhay Kazun tarafından da imzalanmıştı. Halkın en değerli malı olan bu sürüler hiçbir zaman kamp içindeki otlaklar, iki tepe ya da deniz tarafındaki çayırlıklar da dahil olmak üzere silahlı koruma olmaksızın otlatılmayacaktı. Ancak bu konsey kararını değişen koşullarda da gerçekleştirebilmek için yeni uygulamayı açıklamak zorundaydılar ki bu hemen engellenmesi anlamına gelirdi. Bu nedenle korumaya dönük hiçbir önlem alınmamıştı. Muhtarlar Tanrı'ya çok iyi gizlenmiş otlaklara, Osmanlı'nın uyuşukluklarına güveniyor, bunun ötesinde ne birbirleriyle ne de öteki önderlerle saklı uygulanan bu yasa dışılığı konuşuyorlardı. Keşifçileri sayesinde Osmanlı ucuz ve kârlı bir zafer kazanmışlardı. İki piyade takımıyla bir zaptiye birliği Musa Dağı Bityas geçidinden gece çıkma emri almıştı. Gerek subayları gerekse de askerleri sessiz ve tedbirli olmaları için uyarmak gerçekten de gereksizdi. Bu kez aysız geceye rağmen taktik eğitim kitabının emrettiği gibi öncü keşif kolu ileri kanat ve artçı güçlerle her adımı korkuyla tartarak ilerliyordu askerler. Bu korkulu dikkat Bagratyan ve mangalarının Osmanlı'nın yüreğinde yarattığı bedeli olmayan bir sermayeydi. Bölüğün yarısı fenerlerinin ışığını kızarak uyuyan çobanlarla koyunlara sokulmuştu. Son ana kadar savaşmak zorunda kalacağını sanmaktaydı subay. Oysa karşılarında sessiz sedasız kendilerini öldürten beyaz kaputlu birkaç yaşlı bulunca çok şaşırdılar. Sonra sürüleri güneş doğmadan önce sanki ele geçirdikleri ganimet tehlikedeymiş gibi aceleyle vadiye sürdüler. Böylece Damlacık halkının kan damarı kesilmiş bulunuyordu. Çalınan sürünün içinde topluluğun bütün koyunları, kuzuları, keçilerin büyük bölümü, o sırada direnişçilerin binek ve yük hayvanı olarak kullandıkları eşeklerin dışında bütün eşekler vardı. Kampta kalan hayvanlar tek tek cömertçe hesap edildiğinde bile olağanüstü tasarruf koşullarında 3 ya da 4 günlük yiyecekleri var demekti. Sonra halk kaçınılmaz olarak açlıkla karşı karşıya kalacaktı. Sabah erkenden felaket haberini alan Terhay Kazun hemen önderler konseyini toplantıya çağırmıştı. Bu olayın halkta yaratacağı ruhsal etkiyi çok iyi biliyordu. Juliet Bagratyan'a karşı patlayan öfke selinden bu yana kent çukurunda nedeni ve hedefi belirsiz öfke kol gezmekte, ilk fırsatta su yüzüne çıkmayı beklemekteydi. Terhay Kazun şu an felaketi gizlemeyi ya da önderliğin suç ve sorumluluğunu tartışma dışı bırakan bir yorum getirmeyi öyle çok istiyordu ki. Fakat bu ne yazık ki olanaksızdı. Seçilmiş adamlar karakterlerine ve vicdani durumlarına göre hükümet barakasına hızla giriyor ya da içeri süzülüyorlardı yavaşça. Herkes halk sunak meydanında belli kalabalıklar oluşturmadan önce toplantı salonuna ulaşma çabası içindeydi. Adamlar kısmen umutsuz, kısmen şaşkın, kısmen de güvensiz bir kendini beğenmişlik içinde görünüyorlardı. Terhay Kazun güvenlik olarak kent polisinden 12 kişiyi yönetim binasının korunmasıyla görevlendirmişti. Verilen emir gereği Nurhan Çavuş kamp sınırları içinde huzur ve düzeni en sert biçimde sağlayacaktı. Önderler Konseyi şimdiye kadar pek seyrek bütün üyeleriyle toplanmıştı. Gerçekte her şeyi üçlü heyet yönetiyordu. Gabriel Bagratyan savaşla, Aram Tomasyan içişleriyle ilgileniyor, Terhay Kazun ise halkın başkanı olarak bütün meselelerde son kararı veriyordu. Fakat bugün bu kritik anda Stepan'ın gömülmesinden bu yana henüz 3 çadır mevkiinden çıkmamış olan Gabriel Bagratyan'ın dışında bütün önderler toplantıya gelmişti. Papaz Aram Gabriel'le bugün karşılaşmak zorunda kalmadığı için memnundu. Anlatılamaz bir felaketle karşılaşmış adamdan felaketinden bu kadar kısa süre sonra hesap soracak kadar katı hissetmiyordu kendisini. Zaten meseleler de çözülemez biçimde karışmıştı. Tomasyan Hofsanlah'ın ısrarlı isteğine boyun eğip kaldıkları çadırı eşyalarıyla birlikte kahya Kristofor'a teslim ederek şimdiye kadarki ikametgahlarının Babil'ini terk etme karısı ve oğluyla babasının dar kulübesine taşınma kararı almıştı. Bu kötü değişim için içinden Hofsanlah'a acıyordu ama kaldığı yerlerin güzel olmasına her zaman önem veren karısının içinde yoksulluğa, muhtaçlığa, zorluğa karşı hırçın, evet hatta hastalıklı bir düşkünlük uyanmıştı. Aram'ın vicdanı en çok İskuhi için rahatsızdı. Kızı zorlamaktan vazgeçmişti. Bunun nedeni ahlaksal açıdan olayı sineye çekmesi değil, korku yaratan hastalığı bulaştırma tehlikesi taşıyan İskui'nin kalabileceği başka yer bulunmamasındandı. Sağlık komisyonunun talimatına göre kent çıkırındaki kulübelerden birinde kalmasına izin verilemezdi. Ne var ki kendisi üç çadır mevkiinden kaçarak kardeşini Gabriel ve ölüm hastası biriyle son derece zorlu üçlü bir yaşama mahkum etmekteydi. Şimdiye kadar kimsenin garibine gitmemişti durum. Ama papaz dikkat çekici taşınmasıyla insanların tehlikeli gerçeği anlamasına yardımcı oluyordu. Çok sevdiği kardeşinin aşağılanmasından kendisi sorumluydu. Bagratya'nın dışında burada olmasına rağmen bu kritik toplantıya katılmayan bir konsey üyesi daha vardı. Eczacı Krikor geçen sabahtan bu yana yatağından çıkamamıştı. Şekilsiz külçe gibi organlarıyla serilmiş yatıyor, parmağını bile oynatamıyordu. Hekim Bedros, pratisyen doktorlar için tıp el kitabına çaresizlik içinde bakmış ama bir sürü Latince hastalık adından hiçbir şey anlamamıştı. Bu kez her zamanki teselli yetmiyordu. Sanki adlarını anlasam daha çok şey mi bilmiş olacağım? Her şey yolundaymış gibi bıraktı kitabı elinden. Öfkeli yüz ifadesi cesaretinin umutsuzca kırıldığını hastaya fark ettirmemişti. Sadece bu bile iyi bir doktor olduğunu gösteriyordu. Sonra sıcak ve sessizlik tavsiye etti, ilaç olarak da eczacının kendi karışımlarından birini seçmesini söylemişti. Ama Krikor'a ne sıcak ne de ilaç iyi geliyordu. Onun tek istediği sessizlikti, acı vermeyen sessizlik. Ancak kaldığı yer meclis olduğu için ihtiyacı olan sessizliği kimse bağışlamıyordu ona. Ağrı çekerek yattığı yatakla dünya işleri arasına heybetli bir duvar inşa etmişti. Kitaplarından oluşturduğu duvarın arkasında yalnız kalabileceğini, gürültüden kaçabileceğini ummaktaydı. Ne var ki şiirin, bilgeliğin, bilimin düşünsel coşkusunun, politikanın bayağı gürültüsüne engel olacak kadar aşılmaz olmadığı bir kez daha görülmüştü. Bugünkü gürültü ise baştan beri korkutucuydu. Özellikle muhtarlar bir türlü tatmin olmuyor, öfkeli bağırtılarla kendi suçlarını örtmek istiyorlardı. Nihayet salonun ortasına yürüyen Ter Haykazun herkesin oturmasını emretti. Sesini yumuşatmayı başaramamıştı. Eğer savaş halinde olan birliklerin birinde diye başladı, böyle bir suç işlenseydi sorumlular acımasızca kurşuna dizilirdi. Ne var ki biz herhangi bir askeri birlik değil, zavallı bir halkız. Kendimizi gücü gücümüze eş düşmana karşı değil, yok edilmeye karşı bizden 100.000 kat daha güçlü bir güce karşı savunuyoruz. Bu koşullarda düşüncesizliğinizin, yalancılığınızın ne büyük bir suç olduğunu bir düşünün. Sizin gibi aşağılık muhtarları sadece kurşuna dizdirmekle yetinmeyip bütün organlarını ayrı ayrı öldürmeliydim. Eğer en ufak bir faydası olsaydı, yemin ederim ki Tanrı'nın vereceği cezadan korkmadan sevinçle yapardım bunu. Ne var ki önderliğin otoritesini yok etmemek için birlik görüntüsünü korumak zorundayım. Görevlerini tamamen unutmuş sizleri, buna rağmen görevde bırakmak zorundayım. Çünkü her türlü personel değişimi düzeni tehlikeye atabilir. Ve suçu da üzerime alarak konseyi halkın duyacağı haklı tepkiye karşı şüpheli gerekçeler ve aşağılık bahanelerle savunmak zorundayım. Valinin, kaymakamın, binbaşının, yüzbaşının yapamadığını önderler ve sorumlular olarak sizler başardınız. Bittik. Muhtarlar süklüm püklüm olmuşlardı. Sadece Karun kadar zengin Thomas Kebusyan kendini kolayca ezdirmeme niyetindeydi. Evlerinde ağızlarını açamayan kılıbıklar bilindiği gibi bunun acısını erkekler arasında çıkarırlar. Kebusyan'ın gözleri daha da şaşılaşmış, başı hızla sallanmaya başlamıştı. Hayvancılıktan bir haber insanların kolayca böbürlenebileceklerini söylüyordu alay ederek. O, Thomas Kebusyan hiçbir zaman sorumsuz davranmamıştı. Lanet olası yerel yönetim yükünü sırtına aldıktan sonra yıl bayı yıl gece gündüz kendisini nasıl harcadığını herkes biliyordu. Konsey kararıyla kararın uygulanması iki ayrı şeydi. Yeni otlaklar bulunmasına göz yummasaydı hayvanlar 14 gün önce tükenecek, böylece herkes çoktan açlıktan ölmüş olacağı için şimdi kimse açlık çekmeyecekti. Yeni otlakların silahlı birliklerce korunmamış olması ise onu hiç ilgilendirmezdi. Çünkü savunma konusunda sorumlu ve yetkili olan kendisi değildi. Ama ayrıca zaten kesin bir şey bilmediğinden hiçbir şeye göz yummuş olamazdı. Ve Thomas Kebusyan şu gururlu ama mantıksız açıklamayla bitirdi konuşmasını. ''Benden istediğiniz ne? Sürülerin yarısı benim malım, benim emeğimdi. Öyle değil mi? Siz çok az şey yitirdiniz. Oysa ben her şeyimi yitirdim. Yoğunoğlu'nun zengin muhtarının cüretkar kibiri meslektaşlarından geri kalmak istemeyen öteki muhtarlara cesaret vermişti. Azir muhtarı Terhay Kazu'nun nankörlüğünü teşkil etmek için kendisinin daha geçen sene 12. torununun doğumu nedeniyle Yoğunoğlu kilisesine 100 kuruş bağışladığını papazın başına kakmıştı. Bu dindar davranış unutulmuş muydu yoksa? Konu muhtarların işine geliyordu. Çılgınlar gibi övünmeye başladılar. Çok uzun zamanlar önce yaptıkları bir fedakarlığı, hayır işini, bağışı öne sürüyorlar. Verdikleri sadakaların, doyurdukları açların, armağan ettikleri koyun ve keçilerin, yoksul yurttaşlar için ödedikleri bedellerin, Hristiyan yaşam biçiminin bu kanıtlarının miktarları gözyaşlarıyla karışık uçuşuyor davada. Acı gerçeklikten kaçmanın bu aptalca yolu insanları iyi tanıyan Hekim Bedros'u keyifle güldürmekteydi. Terhay Kazun gözleriyle Aram Tomasyan'a konuşmasını işaret etti. Papaz hiç iyi hissetmiyordu kendisini. Sürülerle doğrudan ilgisi olmasa da kampın en yüksek yöneticisi olarak beslenmeyle ilgili her şeyden sorumluydu. Genç papazın zayıf yüzü son derece solgundu. Uzun sivri parmakları şu an kendisine fazla gelen siyah sakallarıyla oynamaktaydı. Şimdi Gregorian papazıyla protestan rahibi arasında başka zamanlar hiç gündeme gelmeyen sessiz bir karşıtlık titreşmekteydi. Aram Tomasyan ayağa kalktı. Benim düşünceme göre işlenen suç üzerine daha fazla konuşmasak iyi olur. Zaten konuşmak neye yarar ki? Olan oldu. Birlik içinde olduğumuzu göstermemiz gerektiğini Terhay Kazun da söyledi. Geriye değil, ileriye bakmalı. Sürülerin yerine ne koyabileceğimizi düşünmeliyiz. Anlaşılır ama güvensiz bir konuşmaydı. Terhay Kazun yumruğunu vurarak kesti konuşmayı. Yerine konacak hiçbir şey yok. Muhtarlar hiç beklemedikleri sinsi bir müttefik kazanmışlardı birdenbire. Eskiden Juliet sayesinde her gün tıraş olan, sabun kıtlığında sessiz ama büyük bir kahramanlıktı, Hrant Oskanyan artık çok bakımsız görünüyordu. Sakalı burun kanatlarına kadar yayılmış, dağınık diken saçları dar alnını çevrelemişti. Öne çıkmış sivri tavuk göğsü, uzun, aşağıya sarkık kollarıyla esmer öğretmen gerçekten de fanatik bir maymun izlenimi bırakmaktaydı. Belki söylediklerine kendisi de çok inanmıştı. Belki de Juliet, Gabriel, Terhay Kazun ve diğerlerinden öç almak için uygun fırsatı yakaladığını düşünüyordu. Her neyse de eski terane vahşi hece patlamalarıyla fışkırmıştı ağzından. Gerçeği hala görmek istemiyor musunuz? Sizleri inandırmak için 7 gündür anlatıyorum, dilimde tüy bitti. İşte nihayet kanıt ortada. Siz ise hala kimin suç işlediğini tartışıyorsunuz. Terhay Kazun işlenen suç nedeniyle yurttaşlarımızı kurşuna dizdirmek istiyor. Papaza Önderler Konseyi'nin gerçeği görmemesi için neden çaba sarf ettiğini soruyorum. Neden ihanete uğradığımızı inkar ediyor, kimi korumak niyetinde? Eğer ihanete uğramamış olsaydık Osmanlı yeni otlakları bilebilir miydi? Kesinlikle hayır. Yeni otlaklar tamamen yalıtılmış, kayalar arasına gizlenmiş durumda. Bölgeyi tanımayan birinin bulabilmesi imkansız. Ama Gonzague her tarafa burnunu soktu. Bu daha başlangıç. Bundan sonra Osmanlı kampın tam ortasına kadar gelecek. Yunan da onları kayalık dik yoldan korunmasız dağa getirecek. Muhtarlar hemen üstüne atladılar bunun. Bu yeni yorum kendileri bir an bile inanmasalar da yeniden saygınlıklarını kazandırıyordu. Thomas Kebusyan kaygıyla çevresine baktı. Genç adamı yakından tanımıyordu. Diplomatik bir giriş yapmıştı ancak Bagratyan ailesi tarafından kabul edilmesi şerefli bir insan olduğunun göstergesiydi. Fakat bütün olanlardan sordular, elbette öğretmen Oskanya'nın Maris'in büyük ihtimalle hain, hatta iddiaçılar tarafından tutulmuş bir ajan olduğu düşüncesine katılmak zorundaydı. Felaket başka türlü açıklanamazdı. Muhtarlar korosunun boğuk sesi egemen olmuştu salona. Hükümet barakasından daha büyük bir alanda bile 7 kişinin korkunç bir homurtu çıkarabileceği görülüyordu. Hrant Oskanyan ses bulamacını ara sıra takırdayan kısık bir sesle karıştırıyordu. Sabit fikirli biri fikrini başkalarına hatta büyük kalabalıklara bile aşılama yeteneğini gösterir. Sınırlı boş laf hazinesiyle şeytani etkiler taşıyan sesten başka bir şeye sahip olmayan politik propagandacıların temel etkisi buna dayanır. Muhtarların dışında başkaları da kendi çıkarları bunu gerektirdiği için Oskanya'nın yarattığı heyecana gönüllü olarak katılmışlardı. Öğretmen Şatakya'nın sesi duyulmuyordu. 8 yıldan bu yana dayandığı eski rakibine karşı öfkeden köpürmüştü. "Oskanyan," diye bağırdı, "seni tanıyorum. Sen dolandırıcının, hilebazın tekisin. Küstahça sürdürdüğün hayatının her saatinde böyleydin. Tek isteğin masum insanları karalamak, kirletmek. Gonzague Maris'i pis bir köyde doğup hayatı boyunca orada yaşamaya mahkum olmayan, okumuş kültürlü bir insan. Neredeyse bir Fransız olduğu için karalıyorsun. Ben hiç olmazsa Gabriel Bagratya'nın ağabeyinin iyiliği sayesinde bir süre İsviçre'de okudum. Oysa sen buna layık olmadığın için ancak Maraş'a kadar uzatabildin burnunu. Kötü dilinin hepimizin çok şey borçlu olduğu Bagratyan ailesini çekiştirmesine izin vermeyeceğim. Sana gelince Oskanyan, sadece Yunanlıyı değil, seni cüce soytarı, o azametli oturuşun, şiirlerin ve el yazmalarında seni son derece gülünç bulduğu için Madame Juliet'i de karalıyorsun." Bu haksızlıktı. Oskanyan arzularını hiçbir zaman Juliet kadar yükseltmemişti. Kadının göz kamaştırıcı yüceliğine duyduğu hayranlık, onun yanındayken aczi, boyun eğişi, kibirli, doyumsuz yaşamının kendi doğasına karşı yükselttiği kutsal bir duygu olmuştu hep. Ve bu tertemiz, aşıkhane ve kutsal hizmette neredeyse düzenli bir hileyle ölümcül yara almıştı. Artık bağırmıyordu, can sıkıcı bir gururla karşılık verdi. "Senin Fransızının göstereceği saygıya ihtiyacım yok benim. Daha çok onun benim saygıma ihtiyacı var. Nasıl insanlar olduklarını kendi gözlerimizle görmek zorunda kalmadık mı? Tanrı biliyor." Ve mükemmel bir demagojiyle muhtarlara döndü cüce. "Böylesine kibirli bir Avrupalı bizim annelerimizin, bizim kadın ve kızlarımızın önünde diz çökmeli. Onları kutsuyorum." Bu iyi hedeflenmiş parola onay bulmuştu. Hrant artık düşmanına karşı tam saldırıya geçti. "Oysa sen aptal Şatakyan, aksentin yani aksanın, kusiyerin yani konuşman, konversatiyonunla yani sohbet, attığın çalımlarla 100 kat daha gülünçtün. Herhangi bir şey konuşmaksızın genizden gelen bir sesle, sesli ve sessiz harfleri Şatakyan'ın kibirli Fransızcasına benzeterek taklit etmeye başladı. Böylece kendilerini bekleyen açlık tehlikesinin görüşüleceği toplantı, iğrenç, kaba bir komediye dönüşmüştü. İnsan türünün giderilemez çocukluğu, toplantıda bulunanların bir kısmının Oskanya'nın taklit yeteneğine gülmekten kırılmasına yol açmıştı. Bugün toplantıyı panter gibi açan Terhay Kazun hiç müdahale etmiyordu, inanılır gibi değildi. Suskun, içine kapanmış oturuşuyla belli bir amaç güdüyor, bütün gücünü, bütün düşüncesini topluyor gibiydi. Belki de sadece artık kurtuluş olmadığı için içini yorgun bir kayıtsızlık ve tiksinti doldurmuştu. Hekim Bedros bastonunun üzerinde doğruldu homurdanarak. "Sanıyorum Terhay Kazun bizi felaket hakkında görüşmemiz için toplantıya çağırdı. Gösterini izlemek için hiç keyfim yok Oskanyan. Uzun süredir okulu astığınızın farkındayım. Sizin gibi kaytarmacı öğretmenlerden çok daha fazla işim var benim. Öğrencileriniz de elbette buna göre. Doktor olarak senin zavallı bir çılgın olduğunu söylemeliyim Oskanyan. O genç adam Mart ayında geldi. Elinde Krikor'a yazılmış bir tavsiye mektubu vardı. Bu tarihte Halep valisi bile sürgün konusunda bir şey bilmiyordu. Acaba Yunanlı daha o zaman yeni otlaklarımızı Osmanlı'ya ihbar etmek için mi gelmişti yanımıza ha? Maraş Öğretmen Okulu'nda ne kadar mantıklı kafalar yetiştirildiği görülüyor işte." Bugün ortaya çıktığı gibi politik bir umut olan Hrant Oskanyan, bir mantık hatasının davasına zarar vermeyeceğini bilmekteydi. Mantıklı düşünce çaba gerektirir. Oysa kimse çaba sarf etmek istemiyordu. Ne var ki hasmını küçük düşürmek, insan kalabalıklarında hoşnut edici sevinç duyguları yaratır. Önemli olan da bu duygulardır işte. 50-60 yıl önce diye karşılık verdi sertçe, "Tıp eğitimi görmüş olabilirsin doktor. Ama bugün kim denetleyecek bu bilgini? Bazen eski kitabının içinde kurtçuklar gördüğün oluyor. Eczacıdan farkın yok. O da bizi yıllarca kitaplarıyla aldatıp durdu. İstediğiniz her şeyine bahse girerim ki kitaplarının yarısı güzelce kaplanmış boş kağıtlardan oluşuyor. Siz yaşlılar hayata karşı hep aynısınız. Yoksa hükümetin savaş başladığında Ermeni bölgelerine ajanlar, hem de dikkat çekmemesi için Hristiyan ajanlar yolladığını bilirdiniz." Ve son olarak muhtarlara yönelik kozunu oynadı. Bütün bunların nedeni bu yaşlı beylerin, Şatakyan gibi insancıkları, tefecilikten kazanılmış paralarla Avrupa'ya yollayan Bagratyan ailesine bağlı olmalarıdır. Başımıza gelen felaketlerden bu zengin aile sorumlu değil mi? Onlar kirli işlere giriştikleri için Ermeni halkı yok oluyor. Böylece köylü ruhta anlamlı bir tele dokunmuştu. Uzak anılara kapılmış Thomas Kebusya'nın gözleri söylediklerine güç katarmışçasına şaşılaşmıştı. Yaşlı Abedis de böyleydi. Durmadan işleri olurdu Halep'te, İstanbul'da, Avrupa'da. Burada yılda 2 ay bile kalmazdı. Ama ben hiç ayrılmadım memleketimden. Ben de aynı şeyi yapamaz mıydım? Ama benim işim bana yetiyordu. Yurt sevgisiyle yoğun oluk vadisine zamanının çok ötesinde refah ve bolluk armağan etmiş, kilisenin, okulun kurucusunun bütün yaptıkları unutuluvermişti. Bu sırada kitap yığını arkasında kıpırdanma olmuş, kitap kalesinin dar girişinden beyazlar giyinmiş iki büklüm biri çıkmıştı inleyerek. Bekar olan yoğun oluklu Krikor dünden bu yana kefenini giymişti. Öldükten sonra yeniden doğuş giysisini Nunik gibi birinin ya da ölü gömücülerin giydirmesini istemediği için çok uğraşarak da olsa kendisine karşı bu son görevi yerine getirmişti. Zira Damlacığın Osmanlı tarafından ele geçirilmesini artık göremeyeceğini biliyordu. Sarı yanakları içlerine 5 kuruş sığacak kadar çukurlaşmış, omuzlarını kulaklarına kadar yukarı kaldırmıştı. Kol ve bacakları şişmiş eklemsiz kütüklere benziyordu. Kitap duvarları arasında nihayet sağlam durabildiğinde sesine her zamanki soğuk, bilge kayıtsızlığını vermeye çalıştı. Fakat artık başaramıyordu. Ağzından bölük börçük döküldü sözcükler. Şuradaki öğretmeni durmaksızın eğitmeye çalıştım. Yıllarca bir bilgenin, bir şairin kanını aşıladım. Günün birinde yetenekli olduğu için insan meleğe dönüşeceğini sandım. Ama bu yanılgıydı. Kimse olduğundan başka bir şey olamaz. Aklında sürekli pislik olmadığına inanmıştım. Ama bu öğretmen hep pislik düşünen zavallılardan daha aşağılık. Onun hakkında bu kadar yeter. Konuk dostuma gelince, şimdiye kadar söylemedim. Maris ayrılırken bana söz verdi. Beyrut'ta konsoloslukta bizim için her şeyi yapacak. Krikor güçsüzlükten daha fazla konuşamamıştı. Oskanyan hemen girdi söze. Peki pasaportları nereden buldu? Apaçık gerçeklere değil, boş sözlere inanıyorsunuz. Muhtarların kafasında şimşek çakmıştı. Evet, pasaportları nereden almıştı? Papaz aram ayağı fırladı. Artık yeter Oskanyan. Soytarılıklarınız dayanılır gibi değil. 1 saat geçmesine rağmen henüz aklı başında tek sözcük edilmedi. Oysa 3 gün sonra yiyeceğimiz bitiyor. Esmer öğretmen kendi kötülüğüne düşüncesizce kapılmış sürükleniyordu. İşte Bay Papaz'ı da görüyorsunuz. Kız kardeşi sayesinde Bagratyan'la akraba olduğundan bu yana başka türlü davranamaz tabii. Oskanya'nın üzerine atılmak isteyen aramı güçlü kollar engellemişti. Kıpkırmızı kesilen yaşlı Thomasian ise bağırarak bastonunu sallamaktaydı. Thomasianlardan daha çabuk davranan Ter Haykazun öğretmenin yakasız gömleğini kavramıştı. Neyi kanıtlayabileceksen kanıtlaman için sana yeterli zaman tanıdım Oskanyan. Artık hepimiz bütün pisliğin nereden geldiğini, uzun süreden bu yana hissettiğim zehiri, halkın ruhuna kimin serptiğini öğrendik. Halk seni öğretmen olduğun için önderler arasına seçti. Seni geldiğin yere gönderiyorum. Bu arada insanları senin hakkında bilgilendireceğimi de belirteyim. Şimdi kulaklarını aç. Toplantılarımıza alınmayacaksın artık. Hiçbir zaman.